sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecek ama benim için çok kötü bir haberle karşınızdayım. Hayatın insana neler getireceği hiç belli olmuyor. Bin bir sürprizlerle dolu. Bu sürprizlerin bazıları güzel, bazıları kötü sürprizler oluyor. Ki ben güzel ya da kötü herhangi bir sürprizi sevmem. Neyse, yaptığımız şeylerin, uğraştığımız işlerin nerelere ulaşacağını, nasıl etkiler yapacağını, ne kadar uzaklara gidebileceğini bilemiyoruz. Bu konuda dört dörtlük bir hesap yapmak maalesef mümkün değil. Mesela ani bir kararla ben bir podcast yapayım, kafamın ağrısını geçireyim, düşüncelerimi içimde tutmayayım, delirmemi biraz daha geciktireyim, beynimin her gün biraz daha erimesine şahitler bulayım, toprak olduktan sonra arkamdan keşke mikrofona biraz daha uzak konuşsaymış, Ç ve Ş harfleri hep patlamış desinler diyorsun. Sonra o podcast'teki ses dalgaları Bülent Ortaçgil'in Eylül Akşamı şarkısındaki üzeri mikrop dolu kağıt para gibi dönüyor dolaşıyor ve hiç olmayacak birinin kulağından içeri giriyor. Ben de isterdim sesimin bir şekilde çeşitli tesadüfler sonucu hayatımın aşkı olacak kadının kulaklarından içeri girsin. Aa desin bu ses kimmiş? Hemen zili bildirimi açayım da her yeni bölümü ilk ben dinleyeyim falan filan. Hayatımın aşkı olacak kadından beklentim bu. Dijital çağ bunu gerektiriyor ve maalesef ben de ucundan kıyısından ait olduğumu hiç düşünmediğim bu çağa bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyorum. Ama olmadı. Programım nasıl olduğunu hala bilmediğim bir şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayınca üçüncü, küçükten büyüğe doğru sıralayınca ikinci sırayı alan, sesimin ulaşmasını dileyeceğim en son kişilerden birinin önüne düşmüş. Dayımın. Hangi platformda üyelik açarsam açayım yaptığım ilk iş akrabaları engellemek oluyor. Uzak akraba, yakın akraba, candan öte kuzen, kuzu iş, kuzu, oo, amcaoğlu, halasının bir tanesi. Fark etmez. Basıyorum engeli çünkü akrabalık... Of, aman Allah'ım yani... Emre sus Emre. Sus Emre. Sakın. Hayır. Sus. Gereksiz önem atfediliyor. Akrabalık ilişkilerinin diğer insanlarla olan ilişkilerimizden herhangi bir farkı yoktur. Tamam Emre sus yeterli. LinkedIn'dan amcaoğlu, teyze kızı, dayı engellemek zorunda kalmamalı hiçbir insan. Ben engelliyorum. Engelliyorum çünkü özellikle dayımı engellemezsem biliyorum ki her paylaşımımın altında paylaşımdan tamamen bağımsız kendi kendine bir hayat dersi verecek. Ama istiyorum ki ben hayattan bir ders alacaksam kendi deneyimlerimle alayım. Dizlerim kanasın, başım yarılsın, manikürüm bozulsun, kedimin kumunu temizlerken aniden bir aydınlanma gelsin. Başıma gelen şeylerin muhasebesinin dayımın benim yaşadıklarımla ve düşüncelerimle arasında hiçbir korelasyon bulunmayan kıssadan içsel hikayeleriyle yapmak istemiyorum. O yüzden bu platformu çok seviyorum. Yorum yapma özelliği yok. Bana ulaşmak isteyenler Twitter'dan yahut Instagram'dan yazıyor. Görüşlerini paylaşıyor ki çok mutlu oluyorum gerçekten. Dayım yazamıyor mesela. Neden? Çünkü engelli. Ben onu görebiliyorum ama o beni göremiyor. Muhteşem. Ama ulaşmak isteyen bir şekilde ulaşıyor işte. Durduramıyorsun. Sınırsız bir şekilde herkese diyecek bir şeyi olduğunu düşünen insanların önüne geçemiyorsun. Özellikle telefon numarasını değiştirdiyse. Üçüncü bölümü yayınladıktan iki gün sonra telefonum çaldı. Bilmediğim bir numara arıyordu. Açtım. Yeğenim ne haber ya? Hayırsız velet. Telefonun sürekli meşgul maşallah. Kimlerle konuşuyorsun bu kadar diye giriş yaptı dayım. Telefonum sürekli meşgul değil dayı. Sen engelli olduğun için öyle bir ses duyuyorsun. Telefon numaram değişti. Biliyorum dayı bir ay önce telefon numaram değiştiği gün ben dahil rehberindeki herkese ortak bir WhatsApp grubunu alıp bir fermanla bunu duyurmuştum. Ve evet ben seni engellemiştim. Bir arayayım sesini duyayım hem de tebrik edeyim. Başarılarının devamını dileyeyim istedim dedi. Bir duraksadım. Hangi başarı dedim. Çünkü arkadaşlar 31 yıllık hayatımda benim... 50 tutulur başarı olarak nitelendirdiğim herhangi bir şey yok bildiğim kadarıyla. Ya dedi işte bu podcast var ya dedi bıdır bıdır bir şey anlatıyorsun. Allah kahretsin dedim içimden. Allah kahretsin. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl ulaşabilir senin kulağına kadar be? Nasıl mümkün bu ya? Aa dedim dayıcım evet. İşte öyle başladım bir şeye bakalım başarılık bir durum yok. Saçmalıyorum ben dedim. Boş ver. Senin daha önemli işlerin var. Vaktini böyle şeylerle harcama dedim. Bu arada dayımın gerçekten de çok önemli işleri var. Kendisi uluslararası bir firmanın uluslararası bir şey bir şeyi. 40 senedir aynı yerde çalıştığı için şirketin Türkiye'deki en üst düzey deri koltuğuna gelmiş. Ha bence liyakattan değil vefadan orada. Ama orada yani bir şekilde. Yok canım olur mu dedi. Biz yeğenimizin hep yanındayız, arkasındayız. Tam teşekkür ederim deyip telefonu kapatmaya niyetlenirken Emre dedi. Efendim dayı dedim ama biliyorum başıma gelecekleri, eminim. Bir kırlangıç dedi, bir adama aşık olmuş. Çocukluğumdan beri beni hep aynı şiddetle sinir eden, duyduğumda etimin çekildiği, tırnaklarımın bir kerpeten vasıtasıyla sökülüyormuş gibi bana acı veren şeylerden biri, hiç istemediğim bir anda, ki bu zamana kadar istediğim görülmedi, kısıtın hissi hikayelerine maruz kalmaktır. İnsanlardaki didaktizm sevdası beni sinir ediyor. Ve bu didaktizm sevdalıları, bütün bu didaktik şeyleri kendi hayatları hariç diğer bütün hayatları dikte etmekle görevliler gibi. No more didaktizm artık ya. Ne olur bir salın kıssadan hisseciler. Ne olur. Ama salmıyorlar. Dayım salmıyor. Dayım sürekli hikaye anlatıyor. Bir kırlangıç bir adama aşık mı olmuş dayı dedim. Evet dedi. Bir kırlangıç bir adama aşık olmuş. Dedim. Her gün adamın penceresinin kenarına gidip onu izlermiş. Çok aşıkmış kırlangıç dedi. Dedim. Peki dedim bu kırlangıç dişi miymiş dayı dedim. Ne alakası var şimdi Emre dedi. Ben belki fikirleri değişmiştir, kafası biraz daha açılmıştır diye sordum bu soruyu ama bana dişidir tabii ne olacak başka? Dişi bir kırlangıç gitmiş adama aşık olmuş dedi. Homofobi. Okey. Peki dedim. Bir gün dedi bu kırlangıç bütün cesaretini toplamış ve adama açılmış dedi. Ben sana çok aşığım, seni çok seviyorum demiş. Adam da kırlangıca demiş ki saçmalama sen bir kuşsun, ben bir insanım. Sürekli pencereye geldin durdun, yemek verdik ettik işte. Bu aşk mevzusu da nereden çıktı demiş. Memleket bu haldeyken. Kırlangıç çok üzülmüş gördüğü bu muameleye ama vazgeçmemiş. Ertesi gün tekrar gelmiş. Sonraki gün tekrar gelmiş. Demiş ki adama, tamam seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Yeter ki yanında kalayım. Ne olur beni evine al. Senin yanında olayım. Dayı dedim, kuş manipülasyon yapıyor farkında mısın? Lan yok dedi, kış mevsimi işte dedi. Soğuktan donmamak için adama rica ediyor. Arkadaş olalım demiş. Seni hiç üzmeyeceğim demiş. Göç etmek zorunda kalacağım. Bak beni al eve demiş. Artık bu saçmalığa daha fazla katlanmak istemediğim için belki dayım da anlar diye şunu dedim. Dayı dedim. Sen bilmem kaç yaşındasın. Şu an dedim bir kırlangıçla adamın konuştuğuna inanıyorsun. Bunu da geçtim. Manipülatör bir kırlangıcın bir adama olan aşkını anlatıyorsun. Farkında mısın bunun dedim. Dedi sözümü kesme. La Fontaine'lerle büyümedik mi biz dedi. Peki dedim. Neyse adam kırlangıcı almamış içeriye. Kırlangıç göçmüş gitmiş. Aradan zaman geçmiş. Adam pişman olmuş. Hoppala. Allah kimseyi yoklukla terbiye etmesin gerçekten. Dedim. İşte dedi diğer kırlangıçlara sormuş. Göreniniz var mı bu kırlangıcı diye. Bakın artık pes ettim gerçekten. Diğer kırlangıçlar da görmemiş dedi. Sonra adam bu konuları danışmak ve bilgi almak için oraların en bilgin bir kişisine gitmiş. Ya adam psikiyatrlık olmuş kardeşim. Bu adamın acilen ruh ve sinir hastalıklarından randevu alması gerekiyor. Biraz bilim Allah aşkına ne olur diye araya girecektim ama dayım izin vermedi. O bilgin kişiye anlatmış olanı biteni. O da demiş ki kırlangıçların bütün ömrü 6 aydır. Hayatta bazı fırsatlar vardır sadece bir kez elinize geçer. Değerlendiremezseniz uçup gider. Hayatta bazı insanlar vardır sadece bir kez karşınıza çıkar. Değerini bilmezseniz kaçıp gider. Ve asla geri gelmez. Dikkatli olun, farkında olun. Bir düşün bakalım acaba sen farkında olmadan bugüne kadar kaç kırlangıç kovaladın? Yani dayı dedim. Öyle işte dedi, kapattı. Ya bir kere sen beni başarı dilemek için aramadın mı? Hadi bana bir kıssadan hisse anlatacaksın. Bu anlattığın şeyin benim sözde başarımla ilgili olması, beni motive etmesi gerekmez mi? Ayrıca çok küçük bir araştırmayla kırlangıçların ömürlerinin 1 ila 9 yıl arasında değiştiğini, ekseriyette de 9 yıla yakın seneler boyunca yaşayabildiği bilgisini de öğrenebilecek durumdayken ne alakası var şimdi kırlangıcını kaybetmiş adamın aşk acısıyla bu konuşmanın diye düşünürken annemin bir telefon konuşmamızda bana verdiği çok gereksiz bir bilgi aklıma geldi. Bana demişti ki Nurdan yengen evi terk etti. Anlaşıldı kırlangıç. Hazır cevap insanlara çok imreniyorum. Patavatsızları değil ama yanlış anlaşılmasın. Zekice, pat diye içinde bulunduğu durum ve konuşma esnasında karşı tarafı hiç düşünmeden çat diye cevabını verebilen insanlara gerçekten imreniyorum. Ben öyle biri değilim. Hiç olamadım. Bir tartışma esnasında haklı olduğumu düşünsem dahi yapamadım bunu. Olmuyor. Zaten daha olay yaşanırken bile çok düşündüğüm için kelime ve cümle seçeyim derken Hazır cevaplılık sayılabilecek zamanın optimum süresini çoktan kaçırmış oluyorum. Genelde şöyle oluyor bende durumlar. Kiminle tartışıyorsam ya da bir konu üzerinde konuşuyorsam ve haliyle zıt fikirlerdeysek, karşıdaki lafını söylüyor, söylüyor, söylüyor. Ben de düşünüyorum acaba ne desem diye. Bir kırgınlık olmasın, güzellikle halledelim meselemizi. Önemli olan haklı olmak değil, doğru bir noktada buluşmak diye düşünürken, söz konusu tartışma karşı taraf için çoktan kapanmış oluyor. Kardeşim, ben sana tam lafı gediğine koymalı, çok sağlam bir cevap vereceğim ama bana bir 3,5 ay kadar zaman verebilir misin? Nasrettin Hoca mesela hepimizin bildiği gibi inanılmaz bir hazır cevap insan örneği. Çat çat çat veriyor cevabını. Diyor ki ya tutarsa. Eşekten düşüyor mesela, diyor ki ben zaten inecektim. Yağmurdan koşa koşa kaçarken adamın biri mal mal bağırıyor, Allah'ın rahmetinden kaçılır mı hoca diye. O da diyor ki Allah'ın rahmetine basmamak için kaçıyorum. Ya müthiş gerçekten. Parayı veren diyor düdüğü çalar. Bu fıkrayı sermayenin dolaşımı ve Akşehir'deki gelir dağılımı adaletsizliği olarak da okumak mümkün. Sınıfsal bir sıkıntı var bu fıkrada ama hadi neyse, konumuz bu değil. Mustafa Kemal de mesela çok imrendiğim hazır cevap insanlardan biri. Onun da çat diye bitirdiği muhteşem diyaloglar var. Geldikleri gibi giderler diyor mesela bir soruya. Yine işgalcilerin kendisini yemek masasına davet etmesi üzerine hop diye diyor ki burada ev sahibi olan biziz. İstiyorlarsa onlar gelsin bizim masaya. Ulan muhteşem ya. Bazen kafamda Nasrettin Hoca ile Mustafa Kemal İçiçek Abbas filminde oynatıyorum. O meşhur atışma sahnesinde. Biri Şener Şen oluyor, diğeri İlyas Salman oluyor. Atatürk İlyas Salman olmak istemiyor çünkü İlyas Salman TKP üyesi. Şener Şen olmak da istemiyor çünkü Şener Şen atışmada yeniliyor. Ama bir şekilde İlyas Salman olmaya ikna ediyorum. Diyorum ki paşam Kurtuluş Savaşı yıllarında Bolşeviklerin de hatır sayılır bir yardımı oldu biliyorsunuz. İkna oluyor. Karşı karşıya oturuyorlar masaya. Nasrettin Hoca'nın arkasında Akşehirli köylüler var. Bir an önce şu temaşa bitse de hazır Atatürk buradayken biraz mazot fiyatlarının pahalılığından dert yansak diye bekliyorlar. Atatürk'ün arkasında İsmet İnönü falan var. Böyle sahneler hayal ediyorum kafamda bir hazır cevap insan olma fırsatını kaçırdığım zamanlarda. Nasrettin Hoca'yı hiçbir zaman kazanamayacağı bir masada freestyle yarışmasına sokuyorum. O gün performansın ne kadar iyi olursa olsun hiçbir şekilde kazanamaz. Abi çünkü sarık takıyorsun ya. Sarık. Atatürk'ün karşısında. Hocam özür dilerim ama maalesef son dörtlüyü söyledikten sonra muhtemelen karşıdaki ekip seni 3 evetle İstiklal Mahkemelerine yollayacaktır. Atatürk cephelerin ardından masada da kazandığı için mutlu mutlu ayrılıyor kahveden. Yüzü gülüyor. Akşama hazırlanın diyor İsmet İnönü'ye. İngiliz kralı yemeğe gelecek. Bana diyor İngiliz saraylarında nasıl bir ziyafet verildiğini bilen aşçılar bulun. Her şey muhteşem olsun. 4-6 Eylül 1936 tarihlerinde İngiltere Kralı 8. Edward İstanbul'a geliyor. Güzel bir sonbahar günü. Havada yağmur yok. Moda'da kayık yarışları falan yapılıyor hatta. Hava o kadar güzel. Atatürk'le birlikte izliyorlar. Yarışlardan sonra da kral için verilecek ziyafete geçiliyor. Harika bir ambiyans var. Atatürk'ün isteği yerine getirilmiş. Hatta her şey o kadar güzel ki bir ara kral çok teşekkür ederim. Kendimi İngiltere'de hissettim resmen diyor Atatürk'e. Atatürk'ün keyifler gıcır. Yemeğe geçelim diyor Atatürk. Garsonlar falan hep Türk. Atatürk gururlu. Tam her şey iyi giderken yemek servisinde birazcık heyecan yapan bir servis görevlisi tabakları falan düşürüyor elinden. Yemekler yerde yuvarlanıyor. Misafirler buz kesiyor. Suratlar kıpkırmızı. Herkeste bir rezil olduk havası hakimken Atatürk yine hazır cevaplılığını konuşturuyor ve diyor ki bu millete her şeyi öğrettim. Uşaklığı öğretemedim. Atatürk'ün bu millete pek çok şey öğrettiğini kabul ediyorum. İnkılaplar falan şahane. Ölçü birimleri, yazı devrimi, şapka falan muhteşem gerçekten ama hizmet sektörü hakkındaki bu cümlesine hiç katılmıyorum. Uşaklık olsun, garsonluk olsun, genel olarak hizmet sektörü bu ülkede gerçekten gelişmiş bir durumda. Hasbelkader ben birkaç şehir gördüm yurt dışında. Bir sürü gezgin arkadaşım var, hepsiyle konuştum, bilgi aldım. Gerçekten de ülkemizdeki servis kalitesi dünyadaki birçok ülkede yok. Karadeniz bölgesi hariç. Ezberi menü saymalar, daha iyi bir deneyim için inisiyatif kullanmalar falan hepsi bizde mevcut gerçekten. Ama içimde ukdedir. Vaktinden önce öldü Mustafa Kemal. Daha birçok şey öğretebilirdi. Şemsiye kullanmayı daha detaylı ve örnekleriyle öğretebilirdi mesela bu millete. Halkımız şemsiye kullanmayı bilmiyor. Şemsiye halkımızın elinde bir cinayet aletine dönüşüyor. Yağmurlu havalarda can güvenliğim yokmuş gibi hissediyorum. Her an bir yerlerime şemsiye girecekmiş diye endişe ediyorum. Keşke 4-6 Eylül 1936 tarihlerinde şakır şakır yağmur yağsaydı da topluluktan birisinin şemsiyesi İngiltere kralının gözüne girseydi ve Atatürk deseydi ki bu millete her şeyi öğrettim ama şemsiye kullanmayı. Gündelik yaşantımda şemsiye meselesi gibi beni sinir eden durumların sayısı çok fazla. Halkımız gerçekten ama gerçekten birçok şeyi bilmiyor. Öğrenmek de istemiyor işin garibi. Bunu üstenci bir tavırdan, üst perdeden falan söylemiyorum. Benim de bilmediğim pek çok şey elbette var. Ama beni uyarsalar ya da bir tabelada şunu yapmayın yahut şu şekilde yapın yazısını görsem bunu bir denerim en azından. Kalabalıktan ve sesten dolayı benim için yeterince zor olan yaşamak eylemi toplumsal kurallara asgari derecede bile uyulmadığı için giderek daha da zorlaşıyor. Dışarı çıkmak zorunda kaldığım her seferde zihnimde birilerini tartaklamış, ağız dalaşına girmiş ve dahi gördüğüm aymazlığın derecesine göre birilerine fiziksel zarar vermiş olarak evime geri dönüyorum. Keşke Atatürk daha fazla yaşasaydı da bu millete yürüyen merdivenin sol tarafında durulmaması gerektiğini de öğretseydi diyorum mesela. Ya da metrodan, metrobüsten aklınıza gelebilecek bütün toplu taşımaların içindeki yolcular inmeden siz binemezsiniz deseydi en azından. Önce inenler ya. Biz ineceğiz, siz bineceksiniz. Çok basit. Kaldırımda yürümeyi de öğretemedi mesela. Hadi Atatürk zamanında metrobüs yoktu vesaire. Okey. Aklına gelmemiş olabilir. E kaldırım vardı. Çok da kolaydı anayasanın hak ve ödevler kısmına. Herkes kendi sağından yürüyecek maddesi koymak. Açıklaması da var. Herkes kendi sağından yürürse çarpışmazsınız. Çok basit. Tişört yaptıracağım en sonunda. Büyük harflerle önünde arkasında herkes kendi sağından yürüsün yazacak. Lan bir millet nasıl hem bütün bir insanlığa tavuk döner gibi bir buluşu armağan edip aynı zamanda kaldırımda yürümeyi bilmeyebilir? Kafayı yiyeceğim gerçekten. Ne alakası var Emre şimdi bunun bununla demeyin. Çünkü erkek dayıya çeker işte anlattım bunu. Bu tip küçük ama günlük yaşamımı felç eden, sinirlerimi oldukça bozan binlerce örnek sayabilirim. Uzatmaya gerek yok. Ama çözmek istiyorum. Artık bunlar yaşanmasın istiyorum. Gece kafamı yastığa koyduğumda düşünüyorum. Halkımız ile benim, hadi biraz daha cüretkar olayım, benim gibi hissede insanlarla, aramda ve aramızda geçen bu müsabakadan daha fazla gol yemeden, kademe kademe nasıl daha iyiye gidebiliriz diye kafa yoruyorum. Çeşitli fikirlerim var. Bir tanesini proje aşamasına getirdim. Birkaç şirkete ve hukuk bürosuna başvurdum. Danıştım, sunumlar yaptım. Saçma bulanlar oldu. Toplumdaki kutuplaşmayı artırır diyenler oldu. Buna pek katılmıyorum. Böyle nezaketsiz durumları kökünden çözmek, en azından tekil olarak bir daha yapmamasını kesinlikle engelleyecek fikrim var. Kişiye özel, katlanabilir, taşınabilir, portatif, ergonomik, ahşap, ahşap olması önemli. Minik, tatlış bir giyotin. Geçen sene bir iş için Sırrı Sürreyya Önder ile bir araya geldik. O güne kadar sadece bir kere konuşmuştuk, buluştuk, hatırladı. Çok acayip bir adam. İçinden ne geliyorsa onu söylüyor. Birkaç saat sonra çalışmaktan yorulduk. Emrecim dedi hadi kebap yemeye gidelim. Gittik. Yemek yerken anılardan konuşmaya başladık. Siyasi geçmişten, Ankara günlerinden, sinemadan falan derken o güne kadar çok merak ettiğim bir konuyu sormak istedim. Abi dedim, siz gerçekten de Onur Ünlü ile polis filmi döneminde tefeciden para mı aldınız? Aldık vallahi Emrecim dedi. E dedim abi peki korkmadınız mı? Yani geri ödeyemeyiz. Ne bileyim bir gün cesetlerimizi bulurlar. Bir köşede kim vurdu diye gideriz falan. Emrecim dedi. Bu filmdir, edebiyattır. Bir şey üretme belası çok fenadır. Bir kere dedi bünyeye girdiği zaman ne olursa olsun, hangi pahasına olursa olsun yaparsın. Oldurursun dedi. Biz dedi mesela bugün niye buluştuk? Bir şey üretmek için. Bugün dedi bayramın birinci günü. Sen ananla babanla olmak yerine bak buradasın. Ben kızımla olmak yerine neredeyim? Aha buradayım dedi. Üretmenin dedi bedeli olur. Onu da pek düşünmezsin dedi. Eyvallah abi dedim. Yemeği bitirdik, kalktık evde çalışmaya devam ettik. Ayrıldık. Bu anı benim podcast yapma fikrinin iyiden iyiye kafama yerleştiği dönemde tekrar tekrar aklıma geldi. Ben kovuyorum ama Sırrı abinin söyledikleri de bir türlü aklımdan çıkmıyor. Emrecim saçmalama diyorum. Ne tefecisi? Senin ne işin olur tefeciyle? Diğer tarafım şöyle yanıt veriyor. Ama mikrofon lazım, mikser lazım, filtre lazım, tripod lazım. Lazım oğlu lazım. Nasıl yapacaksın bu podcast'i başka? Zaten zar zor geçiniyorsun. Telifler yatmamış bilmem ne. Bu yayını dinlediğinize göre bir yanımın diğer yanımı bastırdığını pekala anlamışsınızdır. Benim kredi puanım çok düşük. Pek sevgili devletimize de her ay KYK'sından KDV'sine, gelir vergisinden bilmem ne tahakkukuna kadar elimde avucumda ne varsa gidip yatırıyorum. Bir de geçmişimin karanlık günlerinden kalan çeşitli yapılandırmaları da pastanın üzerine çilek olarak koyunca haliyle herhangi bir girişim için bir bankadan para isteyemiyorum. Zaten sevmiyorum da banka manka işlerini. Hastane gibi geliyor bana. Ruhsuz, insanı tedirgin eden bir havası var. Saçma sapan zorlama bir nezaket ayrıca bir de. Geçen ay unuttum kredi yatırmayı. Param da vardı ama araya hafta sonu mu girdi, üşendim mi bilmiyorum. Unuttum. Çıktı aklımdan. Mesaj geldi. Sadece bir iki gün geçirmişim. Mesaj attılar. Diyor ki, sevgili müşterimiz. Sevgili mi? Ayar oluyorum böyle zorlama işlere ya. Kardeşim sen alacaklısın. Belli ki bu parayı zaten alacaksın. Ben bu parayı ödemezsem evime geleceksin. Kapıma dayanacaksın. Niyetim belli işte yani. Biz seninle özünde düşmanız. Buna göre davran. Sevgili, değerli. Ben sizin için herhangi bir değer barındırmıyorum. Bunu hepimiz biliyoruz. Böyle soğuk bir mesaja gerek var mı gerçekten? Geciktiğini hatırlatırız diyor bir de. Bu bir hatırlatma mesajı değil ki. Tehdit mesajı. Benim burada bozulduğum şey de tehdit değil ayrıca. Ben bir şekilde borçluyum. Onlar da borcunu istiyor. Benim bozulduğum şey isteme şekli. İğrenç bir soğuklukta, gereksiz ve hiç samimi olmayan bir şekilde değerli Emre falan demeleri. Enerjisa mesela öyle değil. Çok seviyorum onların kurumsal mesajlarını. 5 gün içinde ödemezsen elektrikler gidecek. Bitti. Onlar da değerli sayın filan diye başlıyorlar ama en azından ne istedikleri olmazsa ne yapacakları belli. Ödemezsen karanlıkta kalırsın. Net bir iletişim. Tıpkı mikrofon ve mikser almak için Fikirtepe'de araba sileceği, havalı korna, paspas, direksiyon kılıfı satan dükkana girdiğimde Galip abiyle kurduğumuz net iletişim gibi. Galip abi arabadan çok arabanın aksesuarlarına meraklı biri. Hayatın bütünüyle değil de ayrıntılarıyla daha çok ilgileniyor. Fenerbahçe tribününden bütün illegal işlere bulaşmış ve tövbe etmeyi de hiç niyeti olmayan bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. 31 yaşında bir tavsiye üzerine tefeciye gittim. Güzel ve iyi bir yaşanmışlık gibi durmuyor bu cümle farkındayım ama 22 küsur yaşında bir tavsiye üzerine psikiyatra gitmekten daha iyi hissettirdi beni. Galip abi neden para istediğimi falan sordu. Anlattım. Fikrimi çok saçma buldu. Bu Kadıköy'ün sikik gençleri ya uyuşturucu için ya da senin gibi anlamsız şeyler için para istiyor dedi. Ha dedi benim sikimde mi? Değil. Ben dedi faizime bakarım. Eyvallah dedim aldım parayı. Bir çay daha ikram etti. İçerken şunu dedi. Emre bak ben seni tanımam etmem. Beni şu gönderdi dedin aldık ofise dedi. Paranı da aldın dedi. Evet abi teşekkür ederim dedim. Tamam sıçtırma teşekkürüne dedi. Tefeciye düşmüşsün hala teşekkür peşindesin dedi. Eğer dedi söz verdiğin gün bu parayı getirmezsen seni evden alırım şurada gördüğüm bütün silecek modellerini sokarım. Bakın size şaka geliyor olabilir ama bu iletişim benim aradığım netlik ve samimiyet. Tamam eril dil, her şey dilde başlar, illegalite falan hoş değil biliyorum ama çok net. Ben Galip abinin değerlisi değilim mesela bunu biliyorum. Tıpkı bir bankanın değerlisi olmadığımı bildiğim gibi. Ben istiyorum ki iletişimler iyi veya kötü bir samimiyete dayansın. Bunu tercih ederim. Değerlisi olmadığımı bildiğim bir sahteliktense değerlisi olmadığımı bildiğim bir göt korkusunu tercih ederim. Aa kesin görüşelim yavşaklığındansa biz artık görüşmeyelim işlendiğini tercih ederim. Biz burada aile gibiyiz yalanındansa sen bizim şirketin kölesisin gerçekliğini tercih ederim. Ne kadar zaman geçerse geçsin hep yanında olacağım gibi hiçbir zaman tutulmayacak bir cümledense artık yollarımız sonsuza kadar ayrıldı. Kendine iyi bak ya da bakma senin bileceğin bir iş cümlesini tercih ederim. Tabutun musalla taşının üzerinde imamın arkasında dururken ayıp olmasın diye toplanan bir azınlığın yarım ağız iyi bilirdik demesindense bok gibi bir insandı deme samimiyetini tercih ederim. Çünkü benim için samimiyet her şeydir.